Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Konumuz gelecek, istikbalimiz ve Ayasofya'nın da ibadete açılması, camiye tekrar aslına çevrilmesi münasebetiyle ders yapmak istiyoruz. Evvela Ayasofya kelime itibariyle ulu, yüce bilgelik anlamına geliyor. Hem sanat açısından hem de orada gizemli bazı sırlar açısından Hristiyanlık alemi. Yani bu Ayasofya'yı 1. Justinianus tarihin ifadesine göre yaptırıyor. Aşağı yukarı 500 miladi 537 tarihinde o zamanın şartlarında ibadethane olarak açılıyor. 900 küsur yıl Hristiyan alemine hizmet ediyor. Bu 900 küsur yılın son kısmı ise Hristiyan aleminde Ortodoks dediğimiz, yani Hristiyanlar içerisinde biliyorsunuz mezhepler var. Katolik mezhebi var, Ortodoks mezhebi var, Protestan mezhebi var. İlk etapta Katolik mezhebine Hristiyanlık açısından hizmet ifa eden bu mabet, daha sonra Ortodokslara hizmet ediyor. Yani İstanbul'un fethi esnasında Ortodokslar ona hakimdi. Ortodoks olarak bugün bildiğimiz birinci derecede Yunanistan'daki Hristiyanlar, sonra Rusya'daki Hristiyanlar. Eğer Rusya'daki Hristiyanlar gerçi nüfus olarak fazla olsa da dava olarak, yani Yahudiler şeyinde ayarında, efendim, tutkunluğunda kendi dinlerine taraftar değiller. Kendi mezheplerine o kadar taraftar değiller. Ortodoks mezhebine en fazla taraftar olan, o davayı güden Yunanistan'dır. Son olaylarda da, yani mesela bazı camilerin minarelerine işte diğer Yunanistan bayrağı çekmeleri ve bazı gemilere 1453 gibi tarihler vermeleri açısından da bakarsak, Yunanistan, yani Ayasofya davasını, İstanbul davasını tarihte devam ettirmek isteyen bir zihniyete sahip. Ruslar da Ortodokstur, ancak Ruslarda komünizm vurgunu, onlarda Hristiyanlık dahi olsa din namına pek bir şey, tevhid namına bir şey bırakmamıştır. Yani sureta Ortodoks olsalar da davalarını bayraklaştırma hususunda Yunanlarla yarışamazlar. Bugün bu davayı güden, İstanbul davasını, Konstantiniyye davasını güden, Ayasofya üzerinde hassasiyetle durmak isteyip açılışından rahatsız olmaları Yunanlıların, yani bu Ortodoks Hristiyanlığın, Ortodoks mezhebinin bayraktarlığını aynı Yahudilerin kendi dinlerine taraftarlığı ölçüsünde mücadele vermelerinden kaynaklanıyor. Şimdi efendim, 900 küsur yıl Hristiyanlığa hizmet ediyor. 400 küsur yıl, yani 500 yıla yakın da İstanbul'un fethinden sonra, tabi 1900 aşağı yukarı 35 yıllarına kadar, 36 yıllarına kadar da cami ve mescit olarak Müslümanlara hizmet ifa ediyor Ayasofya. Bu sebepten dolayı 3 şehir, İstanbul, Kudüs ve Mekke-i Mükerreme mahiyeti itibariyle kendisine ait hususiyetler taşıyan şehirlerdir. Ve bu şehirler içerisinde Mekke-i Mükerreme'de Beytullah, işte Kudüs'te biliyorsunuz Salomon Mabedi, Mescid-i Aksa, İstanbul'da ise Ayasofya. Ayasofya'nın içerisi değişik, sırlı, 15'e yakın hususi alamet ve işaretleri taşıyor. Haritada da dikkat edersek üçü de aynı çizginin üzerine denk geliyor. Yani Kudüs, daha doğrusu Mescid-i Aksa, Kabe ve Ayasofya. Aynı çizgi, aynı hat üzerinde. Takdir öyle. Ensi böyle. Her üçü de hem stratejik açıdan, coğrafi açıdan hem de kutsiyet açısından önem arz etmekte, ileri çıkmaktadır. Tabi burada birinci derecede insanlığı ilgilendiren Beytullah'tır. İkinci derecede tüm inananları ilgilendiren Kudüs'tür. Hasreten İstanbul ise son mühür. Ayasofya açısından da baktık mı bir milat olarak da insanlığı ve hasreten Müslümanlığı, Müslümanları ilgilendiren bir mevzudur. Bugün açılmıştır. İnşallah ayın 24'ünde de, 24'ünde değil mi? Yanlış söylemiyorum. Cuma namazı orada kılınacaktır. Bütün halk oraya davetlidir. Ancak hastalık münasebetiyle gitmek isteyenler azami derecede ihtiyat ve hassasiyet göstermesi lazım. Yani evet, orada namaz kılmak, ibadet yapmak belki füyüzat açısından insana bir değer, bir kıymet verir. Ancak ya mevcut şartları da nazara alarak, yani 4,5-5 milyon insanın geleceğinden bahsediliyor ki, yani oradaki izdiham, oradaki sıkıntı, Allah korusun bazı musibetleri ve problemleri cezb ve celbetmemesi için de hassasiyetle devletimizin talimatına ve bu husustaki yönetmeliklerine uyarak inşallah bu nimeti ilahiyeye de mazhar olmuş olacağız. Cenab-ı Hak emeği geçenlerden, açanlardan, karar vericilerden, özellikle bu kabineden, hasreten de Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ayasofya meselesi, üstadımızın da arzu etmek istediği ve ısrarla üzerinde durduğu, istikbalde de beklentisinin olduğu üç mühim meseleden bir tanesidir. Muazzez üstadımız Adnan Menderes'e yazdığı bir mektupta ona şu üç tavsiyede bulunmuştur. Alem-i İslam'ın muhabbetini, uhuvvetini celp ve cezbetmek ve hasreden de Hristiyanların vicdanlı olanlarının, insaflı olanlarının muhabbetini ve tevhidini temin etme açısından üç mühim mesele. Ayasofya onları ilgilendiriyor, diğerleri de bizi ilgilendiriyor. Birincisi Kur'an şeyi, ezanı aslına çevir. Ezan biliyorsunuz Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunan ezan daha sonra Tanrı Uludur'a değiştirilmişti. Irkçılar, kafatasçılar tarafından. Bunu aslına çevir. Yine Arapça okunsun, aslına ise o. İkincisi Risale-i Nur'ları resmen serbest ilan et ve yay. Basımını temin et. Gençlik okusun, imanını kurtarsın. Böyle bir gençlik, terbiyeli, edepli, vatanperver, milliyetperver, milliyetperver bir gençlik her idarecinin işine gelir ve memleket daha kolay idare edilir. İkinci tavsiyesi bu. Üçüncüsü de Ayasofya'yı aç. Ayasofya'nın açılması hasreten İslam aleminin tevhidinin de bir nevi vesilesi olacak. Aynı zamanda bazı vicdanlı Hristiyanların müze olarak kalmaktansa ibadethaneye dönmesinden meydana gelen memnuniyet ileride daha hayırlı, daha güzel kapıların da açılmasına vesile olacaktır. Üstadımızın tavsiye etmiş olduğu bu üç vasiyet ve arzusunun birincisi Adnan Menderes tarafından gerçekleştirildi, ezan aslına çevirdi. İkincisi Turgut Özal'a nasip oldu. Allah ikisinden de razı olsun. Mekanlar inşallah cennet olur. Bedel ödeyip gittiler tabii. Turgut Özal döneminde Risale-i Nurlar resmen serbest kitap olarak ilan edildi. O zamana kadar takipler, kontroller, baskılar devam ediyordu. Üçüncüsü de Ayasofya'nın açılması. Cenab-ı Hak onu da Cumhurbaşkanımıza ve bu kabineye nasip etmiş oldu. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi diğerlerinin yaptığı hizmetler Ayasofya'nın açılmasına da vesile olmuştur. Şimdi efendim Ayasofya aynı zamanda istikbalde gelecek bazı hayırlı meselelerin, olayların vuku bulacak diyelim tarihi hadisatın da miladı olmuş olacak inşallah. Üstadımız istikballe ilgili, gelecekle ilgili hem İslam alemi hem insanlık aleminin karşılaşacağı güzel hayırlı haberleri Sanur'un çeşitli yerlerinde bahsediyor. Bu mabedin de bu şekilde açılması münasebetiyle biz onu baz alarak gelecekle ilgili bazı yerleri inşallah bir ferahlama, bir huzur ve saadet bulma, yeise düşenler varsa yeisten kurtulma, istikbale emniyetle, huzur ve keyifle bakma adına inşallah bazı yerleri beraber mütalaa edeceğiz. Şunu da arz edelim dersimize başlamadan evvel. Kader planlaması açısından bakarsak, hani Üstad Hazretleri buyuruyor ya, istikbalde diyor, hakiki isevilik zuhur edecek. Bizim inancımıza göre semaya çıkarılan İsa aleyhisselam ölmemiştir. Daha Azrail'le muhatap olmamıştır. Şunu da arz etmiş olalım. Bugün yaşayan bir sahabe kimdir o? İsa aleyhisselamdır. Hem peygamberdir hem sahabedir. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Miraç yolculuğunda görmüştür. Onunla şereflenmiştir. Sohbetine müşerref olmuştur. Aynı zamanda da sahabe olmuştur. Yaşadığına göre yaşayan bir insan sahabe mevcuttur. Cinlerden çok da oraya girmeyelim. İsa aleyhisselam Cenab-ı Hak ileride hakiki İseviliğin bulunması, hakiki İncil'in zuhur etmesi için tekrar gönderecek, vazifelendirecek. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, İsa aleyhisselam inecek, şeriatımla amel edip ümmetimden olacak. Ve Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. Zaten konumuz da o. Cenab-ı Hak nurunu maddi ve manevi olarak tamamlamadan kıyameti koparmayacak. Bu hem maddeten olacak, hem de manen, fazilet, hakikat, vahiy, semavi meseleler açısından olacak. Şimdi dikkat ederseniz, kademe kademe, kaderin plan ve programını böyle güzel bir masaya yatırıp değerlendirebilirsek, şimdi bakınız, korona zahiren insanların canını yıktı değil mi? Dünyayı eve kapattı. Yani normalde bir biyolojik silah olan bu virüs bir yerlerden üretildi ve insanların başına musallat edildi. İnsanlar bununla dünyayı sıfırlayıp ekonomik açıdan yeni bir alana, teknolojik açıdan yeni bir devreye girmek istiyorlar. Bunun için eskiden eskimiş olan bazı şeylerin silinmesi lazım. Bu silinmede de bu koronavirüsü, pandemi dediğimiz bu olay milat olacak onlar için. Onlar dünya için bu planlamayı yaparken kader de kademe kademe nurunu tamamlama taşlarını döşüyor. Şimdi bir taraftan insanlar hasta olurken dikkat ederseniz korona vesilesiyle Cenab-ı Hak Katolik mezhebinin yani Vatikan'ın yani onların dediğine göre Tanrı'nın krallığının tırnak içerisinde değil mi? Sistemini bozdu. Kutsiyetini tarumar etti. Papa ayinlerini maskeyle yapmaya, yalnız başına yapmaya başladı. Nitekim arkadaşlar, Hristiyanlar, ekseriyet itibariyle Katolik olanlar, yani İtalya'ya ve Roma'ya Tanrı'nın krallığı, Papa'ya da haşa Tanrı gözüyle bakıyorlar. Onların ruhbaniyet inançları budur. Bu nasıl bir Tanrı ki tırnak içinde ifade ediyorum? Koronaya karşı mağlup oldu. Yere serildi. Beli bükük bir vaziyette maske takarak ayinlerini yapma mecburiyetinde kaldı. Bir virüse mahkum etti Allah Katolik mezhebini. Vatikan'ı yıktı. Fikren yıktı. Ne dedi İtalya'nın başbakanı? Semadan gelen Mesih'e işimiz kaldı. Bunu ona söyletti Allah. Mensup olduğu Katolik mezhebinin ve onların kutsiyet olarak Tanrı'nın krallığı denen bir sistemin hiçbir şeye yaramadığını bir virüste Cenab-ı Hak Hristiyan aleminin önüne attı. Katolik mezhebini böyle bu şekilde hakile yeksan. fikri açıdan söylüyorum. Bunu akıllı Hristiyanlar, bunu hakiki İsevili aramak isteyen vasıflı adamlar mutlaka düşünecek, masaya yatıracak. Nasıl bir virüs ki biz ilah diye baktığımız, uluhiyetini dava ettiğimiz ve krallık olarak, uluhiyetin krallığı olarak düşündüğümüz Vatikan evini hapsetti. Kral diye, ilah diye baktığımız, manen söylüyorum, manevi kral olarak baktıkları papa maske takarak ayinlerini yaptı yalnız başına. Bir virüse mağlup oldu. Bu açıdan bakarsak kader mesajları müthiş bir şekilde veriyor. Hristiyanlığın Bizans itibariyle baktık mı ikinci mezhebine tabi olan Ortodoks mezhebi. Bugün Rusya'nın ekseriyeti ve hemen hemen Yunanistan'ın tamamı bu mezhebe tabidir. Biz Ayasofya'yı cennet mekan ecdadımız Muhammed Fatih Han'ın fethettiği zaman onlar Ortodokstu. Onlardan devraldık. Evvela Katoliklere, sonra o mezhebe hizmet ifa etti bu Ayasofya. Şimdi kader Ayasofya'yı da mescit ve mabet, yani cami haline tekrar çevirmekle de bu defa Protestanları, daha doğru Ortodoksları Cenab-ı Hak yere sürdü. Zaten Protestanların fazla besamesi okunmuyor. Ortodoks mezhebi Hristiyanlık davasını güderken bu mabedin aslına çevrilmesi, yani camiye çevrilmesi, içerisinde namazların kılınması, ezanların okunması, bir de bu açıdan bakarsak Ortodoks mezhebini kader yüzleştirdi. Kendi, yani bilim adamları, bu işin erbabı, ileri giden vasıflı insanları mutlaka bu meseleyi masaya yatırıp düşüneceklerdir. Dikkat ederseniz Rusya'dan ciddi bir ses seda çıkmadı. Niye? Çünkü komünizm vurgunuyla böyle bir davaları yok. Yunanistan'dan bir iki çatlak ses çıktı. O da sükutu hayale uğradılar ve bitti bu iş. Yani üstadımız buyuruyor ki İslam medeniyeti Avrupa medeniyetinin inkişafından inkişaf edecektir. O medeniyetin yükselmesinin sebebi neydi? Çalışma, faaliyet, efendime söyleyeyim, fikre itibar etmeleri, coğrafi alanlarının onlara verdiği güç ve kuvvet, bir de Hristiyanlığın onlara vermiş olduğu, damarlarına işlettiği kutsiyet. Eğer Hristiyanlık bugün galebe çalıp muvaffak oluyorsa, medeniyetin onlara, teknolojinin onlara, ekonomilerinin güç ve kuvvet vermesinden kaynaklanıyor. Bu medeniyet yıkılacak. Nasıl komünizm yıkıldı, Amerika kapitalizmi de yıkılacak. İşte Batı'nın bu çöken medeniyetinin içerisinden inşallah İslam medeniyeti tertaze olarak ortaya çıkacaktır. Şu meselede fikren artık Hristiyanlığın çöktüğünü, hem Katolik mezhebinin korona vasıtasıyla hem de Ortodoks mezhebinin Ayasofya birinci derecede kutsal mabetler olması açısından camiye çevrilmesiyle fikren bitmiş durumdadır. Bundan sonra gelişmeler, müspet inkişafat inşallah bizi memnun edecek. Güzel günler, hayırlı neticeler İslam alemini bekliyor. Bu müjdeler kademe kademe önümüze gelecektir. Ayrıca Ayasofya asıllardan belli bu Hristiyanların kutsal kase dedikleri bir dava var. Kutsal kase Ayasofya'nın içerisinde gizemli bir alan mıdır, mekan mıdır, yoksa Ayasofya'nın kendisi midir? Veya İstanbul mudur? Bunlar biraz flu ve karışık. Ama Ayasofya'nın kutsal kase olma ihtimali daha güçlü, kuvvetlidir. İşte tapınak şövalyeleri, bütün Hristiyan aleminin adeta bel kemiğini oluşturan vurucu gücü, hep burayı elde tutmak, burayı muhafaza etmek için İstanbul işgal altına alınmış. Ayasofya asırlardan beri Hristiyanların birinci derecede en geniş, en yüce mabetlerinin biri olmuştur. Onun içerisinde gizemler bitmez ve tükenmez. Altı adeta bir şehir gibi. Gizli gizli delhizler, efendime söyleyeyim, değişik yapılar, bazı lahitler, ondan sonra kralların mezarları. Zaten giren insanın çıkması mümkün değil. ecdadımızın İstanbul'u fethetme durumuyla karşı karşıya gelen Bizans, o zamanın Hristiyanları işte bu gizli dehlizlerin bazılarını kapattılar, yıktılar ki bazı şeyler ellerine geçmesin diye. O zamandan bugüne oralar gizemini koruyor ve kapalıdır. Fakat netice itibarıyla Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam doğumundan bir müddet evvel yapılmış olan bu mabet 500 yıla yakın İslam'a hizmet etti. 86 yıldır tekrar mabetlikten çıkartılarak yanlış bir kararla, yani usulen bir tedbirle müze haline getirildi. Bugün aslına mescitte cami olarak dönmüştür. Memnunuz. İslam alemi memnun. Bu milatın arkasından beklentileri var herkesin. Aynı zamanda Avrupa'da, Batı'nın da bazı düşünceli insanları müze halinde kalmaktansa bir hak dinin mabedi olması açısından müsbet yaklaştıklarını efendim internetlerden, beyanatlarından görüyoruz. Evet. Şuralardan okuyalım inşallah. Bu yaptığımız mukaddemeyi teyit edecek Risale-i Nur'da bizi rahatlatacak, ferahlatacak ve yeisten kurtaracak bazı müjdeler. Bismillahirrahmanirrahim. Hasılı kelam. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim gibi, bir şeyden alalım paragraftan, alem İslam'ın cami-i kebirinde olan kardeşlerim, siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi, ben kendini münevver telakki edenler. Hasılı kelam, şura okuyacağımız esas mevzu, biz Kur'an şakirtleri olan Müslümanlar Burhan'a tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakiki imaniyeye giriyoruz. Yani bir Müslüman İslamiyet'i kabul ederken takliden değil, tahkiken kabul etmesi lazım. İslamiyet tahkik dinidir, taklit dini değildir. Taklit dinleri Hristiyanlık ve Yahudiliktir. Yanlışlıkta birbirlerini taklit ede ede asırlardan beri, değil mi, tahrifleri, hataları, isyanları, sakat düşünceleri bu zamanki nesillere yanlış olarak intikal etmiştir. Cenab-ı Hak her bir peygamberle aleyhisselam hak dini semadan inzal etmekle beraber şeytan ve onun ekibi 124 bin defa bu semavi hakikatları bozmak istemiş ve bozmaya çalışmıştır. 124 bin nebinin gelmesi demek 124 bin defa muhaliflerin ve muhatapların bu davayla mücadele ettiğini gösteriyor. En son İslamiyet'in gelmesiyle Cenab-ı Hak dinini mühürlüyor. İkmal edilen bu din tüm insanlığın dini oluyor. İşte bu dinde esas hikmettir. Esas akıldır. Esas muhakemedir. Ama o muhakeme, o akıl, akıl olsa gerektir. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için Burhan'ı bırakmıyoruz. Özellikle Hristiyanlar asırlardan beri bilme ilme kapalı gittiler. Papazların tasarrufu ve tasallutu altında medeniyetten mahrum, vahşi bir halde yaşadılar. Batı bugünkü gücünü, imkanını, servetini vahşetine borçludur. Onların dinleri maalesef bu vahşete, bu yanlışlığa, bu zulme müsait. İslamiyet'te böyle bir dava yok. İslamiyet'te hak mazlumundur, haklınındır. Onun için bizim dinimizde akıl, bilim ve fen esastır. Üstad da buna binaen ne buyuruyor? Evet, onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde taklitten kurtuldu yavaş yavaş Hristiyanlık, kademe kademe, değil mi, doğruları bulmaya başladılar. İstikbalde eğer akıl, ilim ve fen hükmedecekse elbette Burhan-ı Akli'ye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecektir. Bakın dikkat ederseniz Muazzez Üstadımız istikbalin, yani o güzel günlerini bize müjde olarak verirken neye güveniyor? Akla güveniyor, ilme güveniyor, fenne güveniyor. Bunlar geliştikçe ve bu hakikatlerin mensupları olan insanlar üç ilaha inanmaktan utanacaklar. Mahcubiyet içerisinde yaşayacaklar. Bugün Japonya teknolojide dünyayı sallıyor ama güneşe tapıyor. Buda'ya, Budizm'le meşgul oluyorsa, sakat sakat ilahlarla kendini tatmin ediyorsa, yani maddeten, değil mi? Fende ve teknolojide bu seviyeye gelen bir millet, fikirde ve düşüncede orta çağın karanlıklarında kalamaz. Mutlaka hak dinle ve hakikatle yüzleşeceklerdir. Üstadımız başka bir yerde. Bizde ve Avrupalılarda İslam'ın inkişafını ve gelişmesini engelleyen 8 tane maniyi sayar. Muhakematın başında var. Bu 8 tane maninin 4'ü bizde, 4'ü Avrupalılardadır. Oralara girmeyiz, o bir ders konusu. Bu 8 tane müthiş, dehşetli İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkişafının engellenmesine sebebiyet veren bu 8 dehşetli maniyi üstadımızın ifadesine göre 3 hakikat ortadan kaldıracak diyor. Ki bugün bu 3 hakikat kademe kademe dünyaya kader-i ilahi tarafından yerleştiriliyor. Bunun birincisi insanlıkta meyli tarihi hakikat diyor. İnsanlık artık doğruyu, hakikati, idealist olan şeyleri arıyor. Bu insanlık, bu düşünce ve fikirle bu yolda gittiği müddetçe Hristiyanlık onları tatmin etmez. Yahudilik de onları tatmin etmez. Hristiyanlığın diğer mezhepleri de onları tatmin etmez. İneğe, Buda'ya, şuna buna tapan paganist dediğimiz çok ilahlı dinler de onları tatmin etmez. Mutlaka tevhid dini dediğimiz İslamiyet'e kapıları çıkacak, pencereler açılacak, onunla tanışacaklardır. Üstad şu meseleye fevkalade ehemmiyet veriyor. Yani meyli tarihi hakikat. İkincisi hubb-ı insaniyet. İnsan sevgisi kademe kademe insanlıkta üst seviyeye doğru gidiyor. Bak Malikiyet dönemine girdik. Malikiyet dönemi nedir? Toplum ve beşeriyet vahşette bedeviyetten çıktı, memlukiyetten geçti, esirlikten geçti, ecaret ecirlikten geçti. Bugün Malikiyet dönemine giriyoruz. Malikiyet dönemi nedir? İnsanlığa değer ve kıymet veriliyor. İnsanlık malzeme ve meta olmaktan çıktı. Yani sistemler ve teknoloji, medeniyet insana göre dizayn edilmeye başlandı. Bu da neyi gösteriyor? İnsana en yüce kıymeti, en önemli değeri, en yüksek makamı veren İslamiyet'le bu düşünce erbabı tanışacak, karşılaşacak, kendilerinin el yordamıyla denime yanılma yoluna girerek zorla bulduğu tecrübelerin İslamiyet'te var olduğunu görecekler, rahatlayacaklar. Üçüncüsü de üstadımızın ifadesi insafla meselelere bakmak. İnsaf dinin yarısıdır. Artık insanlar insaf mevzunu değerlendiriyor. İnsaflı olmaya çalışıyor. Hayvanları koruyorlar. Değil mi? Tabiatın bozulan kısımlarını toparlıyorlar. Hayatta kalma mücadelesi veren bazı fertleri muhafaza etmek için dengeyi korumaya çalışıyorlar. Sera gazlarıyla ilgili, atom bombalarıyla ilgili bak tedbirler geliyor. İşte bu insafın neticesidir. Bu insaf birkaç kademe daha ileri gittiğinde İslamiyet'le mutlaka kucaklaşacak, onu bulacak, ona hizmetkar olacaktır. Üstad bu üç meseleyi nazara veriyor. Bak üçünde de İslamiyet'ten bahsetmiyor. Üçünde de insanlığın ortak paydasından bahsediyor. Hakiki, fıtri, yani eşref-i mahlukat ve mükerremiyet arşında yaratılan şu insan bu hakikati mutlaka bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Bunu Elmalı Hamdi Yazır anlatırken çok güzel bir mesaj veriyor. Niye din anlatırken zorlayacaksın ki? Zorlama. Neden zorlama? Anlattığın dava da mükerrem. En mükemmel bir din, eksiği olmayan bir din, ikmal edilmiş bir din, Allah'tan inen tertemiz bir din. Anlattığın insan da eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin, en yüksek kalitede yaratılmış bir varlık. Değil mi? Ahsen-i takvim üzere yaratılmış bir varlığı anlatıyorsun. O da yüce, bu da yüce. Tebliğ yap, aradan çekil. Zorlayarak, baskı yaparak bu dava kaliteli insanlara, kaliteli bir dava anlatılmaz. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. Burada la ikrahe fiddin, dinde kerih bir şey yoktur. Zorlamayı bizim anlayacağımız manaya çevirerek nazara vermişler. Dinde kerih bir şey yok ki zorluyorsun. İnsan niçin zorlar karşıya? Eksiği noksanı vardır da o malzemenin, değil mi? Kabul ettirmek için zorlar. Sırf müminlerin ve bütün Resullerin, Nebilerin davaları tebliğ içindir. Niye? Anlattığı da hak, muhatabı da doğru, vasıflı, yüksek seviyede yaratılmış bir varlıktır. Vazifeni yap, aradan çekil. O birbiriyle kaynaşır. Eğer bir kaynaşma söz konusu değilse, biri diğerinden nefret ediyorsa, onun müsebbibi aracıların, vasıtaların eksikleridir, noksanlarıdır, anlayış farklılıklarıdır ve samimiyetsizliklerinden kaynaklanan neticelerdir. Kusur bizdedir yani. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. İslamiyet önünde perdeler sermişlerdi. Yanlış alışkanlıklar, bin yıldan beri teraküm eden, gelenekten, görenekten gelen hatalar, Avrupalıların, değil mi, yanlışlıkları, istibdatları veya diyelim ki yani taassupları, taklitleri, cehaletleri, bizdeki eksiklikler, yani diyelim ki içtimai hayattaki inişli çıkışlı hal ve vaziyet, meşveretten uzak, fikir anlayışından uzak, baskıcı bir yaklaşım bizde ve Avrupalılarda İslamiyet güneşinin her tarafa yayılmasını engelliyordu. İşte bunlar yavaş yavaş kademe kademe kalkmaya başladı. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de, yani 1371'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. 1371, 1951 ediyor miladi olarak. Türkiye'yi baz alırsak, Türkiye'yi, o ceberut dönemi, o hataların, o dini mahvetmek isteyen zihniyetin, değil mi, Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle siyaseten bir derece durdurulduğu dönemdir. Yani niye Adnan Menderes'ten örnek veriyoruz? Çünkü milletin liyakati siyasi arenada görünür. Siyaset milletin aynadaki görüntüsüdür arkadaşlar. Bir adam aynaya baksa, gözünde gözlük olsa, aynada gözünde gözlük görünür mü, görünmez mi? Sende ne varsa o görünür. Meclis neyse bizim aynamız. Biz neysek onlar bizim içimizden oraya gidiyor. Adnan Menderes'e kadar milletin Allah indindeki liyakatsizliği, yanlışları, hataları bedel ödetti kader bize. Değil mi? O ceberut döneminde ezanların, camilerin yasaklandığı, Kur'an-ı Kerim'den yasaklandığı, Risale-i Nur eserlerinin yasaklandığı dönemlerden geçti bu millet. Lisanımız değişti. Tarihimiz değişti. Elbiselerimiz değişti. Arkadaşlar, dinimizle mücadele ettiler. Lisanımızla mücadele ettiler. Tarihimizle mücadele ettiler. Şimdi kademe kadem bunlar geri bize dönüyor. İşte 1371-1951 ederek biz buna beyaz ihtilal diyoruz. Üstadımızın İslam kahramanı dediği Adnan Menderes'in Demokrat Partisi iktidara geliyor. Müslümanlar nefes alıyor. Rahatlıyor. Ezanlar aslına çevrilerek okunuyor. Az da olsa paslı kilidin anahtarı açılıyor. O zamanlar kapılar kapalıydı. Açmamız mümkün değildi. Adnan Menderes az iş yaptı ama o az iş en zulmetli, karanlıklı bir dönemde olduğundan dolayı güneş gibi iltifat gördü. Bugün işleri yapmak kolaydır. O zaman da zordu. Onun için ezanın aslına çevirmesi üstadın muhabbetini, ona iltifatını celbetti. Üstad o hayırlı işlerinden ve vazifelerinden dolayı Adnan Menderes'e İslam kahramanı dedi. Biz buna 1951 diyoruz. Yani 1371 Hicri 1951 ediyor. Türkiye'deki bu hareket kademe kademe İslam alemine doğru yayılmaya başladı. Demek ki siyasetteki o müsbet gelişme halkın Allah indinde bedelini ödettiği davanın güzel neticeleridir. 51'e kadar, hakikaten 50'ye kadar çok sıkıntılı bir dönem. Tanzimattan beri başlayan liyakatsizliğimizin bir cevabı olarak kaderin bizi silkelemesi ve cezalandırması. Onların muvaffakiyeti, onların gücünden gelmedi muhalif tarafın. Bizim Allah indindeki cezaya istihkak kesbetmemiz onlara ruhsat oldu. İmkan ve zemin onlar için hazırdı. Üstadımız ne buyuruyor şimdi burada? 1371'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Bak Risale-i Nur okurken arkadaşlar, her bir kelimenin üzerinde hassasiyetle durmamız lazım ki üstadın kastettiği murat ve manalar heyet geçmesin. Bizde yani muhatap bulsun, kalbimizde, gönlümüzde yer etsin. Üstadın anlayış ve idrakine ne kadar yaklaşırsak o kadar kârdır. Eğer bu Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. İşte bura çok önemli. Üstad buna Fecr-i Kazip diyor. Ne demek? Şöyle yalancı bir güneş. Sabaha doğru hava aydınlanır gibi olur. Acaba güneş mi doğuyor derler. O Fecr-i Kaziptir. Yani yalancı bir doğuştur. Tekrar bir karanlığa gider. İkinci bir aydınlık geldiğinde ona Fecr-i Sadık denir. O artık güneşin doğmasının alametidir. Tanzimattan bu tarafa üzerimizde planlanan o projeler uygulandı. Cumhuriyet döneminde bu taban yaptı. Taban yaptı. Hristiyan bir nesil meydana getirilmek için Avrupalılara söz verildi. Lozan'ın aslına dikkat edin bakın. Oralarda bunlar böyle satır aralarında bellidir. Çünkü Lozan Anlaşması'ndan sonra devlet bütün imkanlarını seferber ederek dinle, tarihle, lisanla uğraştı. Hiçbir milletin başından böyle bir imtihan geçmemiştir. Emsali yoktur. Büyük bir milletiz. Büyük projelerin, büyük planların muhatabı olduk. 51'de Cenab-ı Hak Fecr-i Kazib'i gösterdi. Fecr-i Kazib olmasa Fecr-i Sadık olmaz. 51'de gelen Adnan Menderes, iktidara gelen Adnan Menderes 10 yıl ülkeyi idare etti, Müslümanlar nefes aldı. Üstadın muhabbetini celbetti. İltifatına mazhar oldu. 60'ta ihtilal yaptılar. O güneşi tekrar Fecr-i Kazib'e çevirdiler. 60'ta. Sonra kader 65'te onlara bir tokat daha vurdu. Siyaset dedik ya, saatin akrep ve yelkovanı gibidir. Eğer akrep ve yelkovan doğru vakti gösterirse çark sağlam çalışıyordur. Arkasındaki mekanizma sağlıklı demektir. Eğer orada bir bozukluk varsa saatçi nereye bakar? İçine açar. Acaba çarkında, piminde, değil mi? Veya pilinde bir arıza mı var? Orayı kontrol eder. Halkın biz kalbini, gönlünü keşfedecek bir alet bilmiyoruz. Ama halkın arenada görüntü şekli, aynada görüntü şekli meclistir, siyasettir. Siyasetteki düzelme, güzele gidiş aynı zamanda halkın da Allah indinde liyakatını ve istihkakını ortaya koymuş oluyor. Onun için siyasetten örnek veriyor. Siyaset yaptığımızdan dolayı değil, yanlış anlamayalım. Tarihi olayları ortaya koyuyoruz. Şimdi 1373'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Fecr-i Kazip dahi olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık'ı göreceksiniz. 30 sene sonra 1371, 30 ilave edersek ne yapar? 1951'e 30 ilave edin, 81. Hemen hemen 80-81, çünkü her 30 yılda bir de hicri takvim geri gider. Yani onların gün sayısı farklı olduğundan dolayı her 33 yılda bir, yani miladi hicriden evvele gidiyor. Dolayısıyla kader 80'den sonra artık öyle bir ihtilali bu millete göstermeyecek, ihtilallerle bu ülke idare edilmeyecek. Askerin gücü kuvveti kışlaya çekilecek. Bak ondan sonra birkaç defa deneme oldu. Muhtarayla iktifa ettiler. 15 Temmuz'da ise halk derslerini verdi. Kapattı Allah o sistemi. 1371'de Fecr-i Sadık başladı ve başlayacak. Fecr-i Kazip olsa 30-40 sene sonra, 30 sene dediği 80'den sonraki açılan güneş daha geriye dönmeyecek. Artık tarih boyu, yani Cumhuriyet'ten bu tarafa askerin baskısı ve yapılan yanlışlıklar düzelecek, hatalar tamir ve tedavi edilecek demektir. Ha, 80'e veya 81'e 40 eklersek, hicri olursa 1441. Bakın hesap edin. 1371'e 30 ekleyin. O tarihi bulursunuz, yani o ihtilal tarihini. 1371'e 30'dan sonra bir 40 daha ilave edin. 1441, hangi yıldayız biz hicri? 1441'deyiz. İşte görüyorsunuz, üstadın işaret ettiği Fecr-i Sadık Ayasofya'da onun bir nevi miladı oluyor. Ve bu yılda açılıyor. Bu da inşallah kardeşlerimiz için bir müjde olur. Hem üstadın ruhaniyeti memnun, hem bu kabine inşallah onun da muhabbetini celp ve cezbeder. Üstadın da duası yerine gelmiş oluyor. Verdiği tarih itibarıyla da bugün eğer Ayasofya açılıyorsa, bu yılda açılıyorsa, üstad buna yıllar evvel Hutbe-i Şamiye'yi yazdığı dönemde işaret etmiş. O işaretler tek tek çıkıyor. Evet. Şurada da bir yer var. Orayı da okuyalım inşallah. Şairi İslamiye'ye darbe vuranlar. Bu darbe nereden başladı? Tanzimat'tan beri başladı yavaş yavaş. Esasında yıkım kademe kademe Kanuni'den sonra saraya yüklenen Yahudilerin plan ve programıyla Osmanlı ile artık anlaşamayacağını, Osmanlı onları arz-ı mevuda götürmeyeceğini anladıkları için, değil mi? O beraberliği bozmaya başladılar. Kanuni zirve olduğundan dolayı biz o devrede onu hissedemedik. Bir vücut sağlam, yani emniyetli ve güçlü olursa mikroorganizmalar onlara kolay tesir icra etmez. Hastalıklı bünyelere mikroplar kuvvetli sirayet ederler. Bakın koronadan, pandemiden ölenlere dikkat edin. Kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar vesaire. İmmün sistemi kaliteli olmayanlar vefat etti. Değil mi? Ahirete gitti. Bünyesi sağlam olanlar hafif bir ufak tefek bazı arızalarla geçirdiler. Aynen bunun gibi. Manevi bünyede sağlam ve mükemmel olursa manevi mikroorganizmalar onlara zarar vermez. Hastalıklar arttığı nispette onlar onu alt ederler. Şimdi Kanuni dönemi, ondan sonraki dönemler güçlü kuvvetli dönemler olduğundan dolayı Avrupalıların, özellikle Yahudilerin Osmanlı üzerindeki planları hemen birden devreye girip de hissettirmedi kendini. Kademe kademe. Biz bunun yani şeyini, gücünü, kuvvetini, farkındalığını Tanzimat'tan itibaren anladık. Tanzimat fermanı onların bir nevi muvaffakiyetinin ilanıydı. Sonra meşrutiyete geçildi. Derken Osmanlı saltanat gitti. Yani o zihniyetin, o ekibin, yıllardan beri planlama yapan o ekibin kendini arz-ı mevuda götürmediğinden dolayı hayıflanan, intikam almak isteyen o zihniyetin A takımı dediğimiz İttihat Terakkiciler saltanatı lağvettiler. B takımı dediğimiz Cumhuriyetçiler de hilafeti kaldırdılar. Bu millet böyle yani İslam aleminden ayrılmış, sanki adeta Avrupalılaşmış, dinden de elini eteğini çekmiş bir manevi muhtevayla ortaya bırakılmak istendi. İslam alemini bizden küstürdüler. Avrupa alemine de kabul etmediler. Ortada kaldık. Şimdi üstadın burada bir müjde daha veriyor. Bakın. Şair-i İslamiye, İslam'ın şairine darbe vuranlar ve siyaset-i İslamiye'ye darbe vuranlar, İttihat Terakkiciler ve ondan sonra gelen ekip, biri siyasete darbe vurdu, diğeri hilafete darbe vurdu. Şair dediği o. Yani ezanlar susturuldu. Camiler kapatıldı. Değil mi? Kur'an kursları kapatıldı. Allah demek yasaktı. Risale-i Nur okumak yasaktı. 4-5 kişi bir araya gelse, cemaatle namaz kılsa, kelepçe atılır, hapishanelere götürülürdü. Bunları yaşadı. Bizim babalarımız, dedelerimiz yaşadı. Çok maziye gitmeyin. Vaka, günün vakasını, yani yakın zamanın olaylarını anlatıyoruz. Üstadımız onlara işaret ediyor. Siyaset-i İslamiye'ye darbe vuranlar 12, 14, 13, 12, 13, 14, 16 seneler zarfında. 16 sene zarfında. Büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evvelki meselenin aksine olarak geniş dairede vuku bulan o hadisatı ve büyük cemaatlere gelen o tokatları küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suretinde bana vermiştim ki tam aynen iki dairede, hem küçük dairelerde hem büyük dairelerde, hem şahıslar üzerinde hem de onların sistemleri üzerinde 12 sistemleri üzerinde, evet. O tokatları küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suretinde mana vermiştim ki tam aynen iki dairede, hem küçük hem büyük, 12 sene sonra en müthişleri dünyayı terk etti. Gibi büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler 12, 13, 14, 16 tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler diye bana ihtar edildi. Burada da kısa bir bilgi arz edelim. Şimdi ne dedik? Osmanlı'nın son döneminde Tanzimat'la başlayan yıkım harekatı kendini göstermeye başladı. Meşrutiyetle bu iş bayraklaştırıldı. En son yani İttihat Terakki'nin başa gelmesiyle topraklar da kaybedildi. 20 milyon kilometre kare civarındaki toprak alan, coğrafi alan, değil mi? Bir Anadolu'ya kadar küçüldü. 10 yıl içerisinde. 10 yıl içinde İttihat Terakki bu ihaneti yaptı bu memlekete. Maddi ve manevi. Ondan sonra gelen ekip ise manevi ihanetini yaptılar. O da neydi? Dinle mücadeleydi. Bakın üstadımız ifade ediyor. 12 sene sonra en müthişi dünyayı terk etti. Bu mektup 1926'da yazılmıştır kaviyen muhtemel. 1926'ya 12 eklersek 1938 tarihi çıkar. Yani o sistemin neticede riyasetinde olanların hali ve ahvali, uyguladıkları rejimin bir cihette sendelemesi, hatalarının ortaya çıkması, bedel ödemeleri anlamına geliyor. 12 sene sonra en müthişi dünyayı terk etti diyor üstadımız. Ondan sonra gelen rakam 13. Yani 1938'e 13 eklersek 1951 ediyor. Doğru mu? Bak burada da işaret var. Yani Fecr-i Kazip'ten, Fecr-i Kazip dediği o yalancı güneş doğdu. Ümmet-i Muhammed bir nefes aldı. Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle 60'da ihtilal oldu, götürdüler. Bugün Mısır, yani şeyle, Mursi ile bizim Menderes dönemimizi yaşıyor. Onlara da kader bir Fecr-i Kazip'i gösterdi. Dürüst bir idare başa geldi. Sonra ihtilal yaptırdılar Sisi'ye. Mursi gitti. Çünkü bedeller ödenecek ki hürriyetlere insanlar kavuşsun. Hürriyetler kolay elde edinilmiyor arkadaşlar. Şimdi 13 tarihi de 1951'e 13 ilave edersek, 14 ilave edersek 1965. 51-65 dikkat edin. 60'da ihtilal oldu. 5 yıl seçim olmadı. Ehli dallet ihtilal yaptılar. Dini gelişmelere tahammül edemediler. O Fecr-i Sadık'ı Fecr-i Kazip'e çevirdiler. Kader 65'te yine sağ bir iktidarı başa getirerek bir nefes daha aldırdı. Milletin liyakati siyaseti de ne yapıyor? Dizayn ediyor. Adalet Partisi 65'te iktidara geldi. Millet biraz da yani şeyden Adnan Menderes döneminden sonra kademe kademe, yavaş yavaş, değil mi, dini teneffüs etmeye başladı. Evet, Süleyman Demirel masondu, hataları vardı, yanlışları vardı ama netice itibarıyla Müslümanlar niye onu destekledi? Muhalif olan güç başa gelmesin diye destekledi. Bir tek bu. Adnan Menderes'i de böyle destekledi. Adnan Menderes'in yani faziletine, kemalatına bakmadılar. Sadece ve sadece yani karşı şer cephenin muhalifinde durduğu için oy verdiler. El anda bugün o şer cephe başa gelmesin diye sağdan kim olursa olsun bu millet destekliyor. Hatta sağın getirip götürüsüne bakmıyor. Çünkü tehlike öyle büyük, öyle dehşetli ki üstadımız öyle buyuruyor. Eğer Halk Partisi, o zamanın Halk Partisi başa gelirse o partinin kanatları altında komünizm bu memlekete hakim olur diyor. İşte bu memlekete yıllardan beri ezanına, camisine, Kur'an'ına değil mi hükmetmiş, muhalefet etmiş, düşmanlık göstermiş bir partiyi başa getirmemek için bu tarafta kim olursa olsun desteklemişler. Dindar partiler gelmiş, onlara da rey verememişler. Niye? Çünkü sağı parçalar da tekrar soldan imkan gelir, başa gelir de elimizdeki imkan gider diye iktidara gelme şansı olmayanlara da oy verip oyu zayi etmemişler. Bu muhakemeyle bugünlere kadar geldik. Şimdi 65'e 16 ilave edersek 81 olur. O zaman Türkiye'nin halini ahvalini biliyoruz. Son olarak ordu idareye el koydu. Ondan sonra artık ordunun siyasete müdahalesini kader, orduyu kışlaya sokarak, siyasetten uzaklaştırarak son defa onlara mühlet verdi. Onda da ayrı meseleler, hikmetler var, girmeyelim. 1981'e, evet, 16 eklersek, kaç? Hayır. 12, 13, 14, 16 seneler zarfında. Şimdi 14 ilave ettik, 65 oldu. Yok, 81 oldu, 16 ilave ettik değil mi 65'e? Ona 16 ilave edersek 1981'e? Evet. seneler zarfında. Tekrar bir daha hesap edelim de yanlış söylemeyelim. 1938'e 13 ilave ettik. 51 oldu. O şey. Hayır. Adnan Menderes'in iktidara gelmesi. Ona 14 ilave edersek 65 ve sağ bir hükümetin tekrar idareye el atması. Ona 16 ilave edersek 81. Tamam. Bitti hesap bu. O dönemde de ordunun üstadımızın ifade ettiği gibi eski hatalarını anlayacak, yanlışlarından dönecek diyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla kışlasına dönmüş oluyor, asıl vazifesine intikal etmiş oluyor. Alanından dışarı çıkmamak üzere son defa bir müdahale, ondan sonra açılan yani gelişmelerin geriye dönüşü söz konusu değil. Hakikaten 80'den sonra değil mi ülkemizde öyle güzel neticeler hasıl oldu ki Risale-i serbest hale gelmesi, Ümmet-i Muhammed'in rahat rahat dinini yaşaması, her cemaatin, her toplumun, nereden olursa olsun her cemiyetin hürriyetinin şahane bir şekilde adeta kullanılma dönemine kademe kademe geçilmiş oldu. O da netice itibariyle bugünleri doğurmuştur. Bütün bu saydıklarımızda bugünkü Ayasofya'nın açılışında hakikaten hepsinin az da olsa, çok da olsa mutlaka bir desteği, faydası ondan sonra olmuştur. Bu noktada yani fikren de olsa, fiilen de olsa, dua açısından da olsa vesile olanlardan Allah razı olsun diyoruz. Evet, dersimizi burada bu şekilde inşallah tamamlayacağız. Şurayı da istersem ben bir daha okuyayım hafızamızda kalması açısından. Şair-i İslamiye ve siyaset-i İslamiye darbe vuranlar 12, 13, 14, 16 sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evvelki meselenin aksine olarak geniş dairede vuku bulan o hadisatı ve büyük cemaatlere gelen o tokatları küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suretinde mana vermiştim ki tam aynen iki dairede hem küçük hem büyük 12 sene sonra en müthişi dünyayı terk ettiği gibi büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler 12, 13, 14, 16 tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evet. Bir de birinci şuada bir kısa yer var. O da şudur. Bir cümlesini okuyacağım. Üstad Hazretleri, yani Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. Kafirler Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Cenab-ı Hak ise nurunu tamamlayacak diyor. Onlar istemeseler de. Demek ki onlar istemeye istemeye Cenab-ı Hak istikbalde kıyametten evvel nurunu tamamlayacaktır. Burada da bazı güzel haberler var. Güzel böyle müjdeli şeyler var. Tamamını okumayacağız ama sadece şunu arz etmek istiyorum. Şimdi diyor Üstad, İslamlar içerisinde, Müslümanlar içerisinde nuru Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi, o suikastlerin daha evvel anlatmış olduğu Sevir Muahedesi ile ilgili biliyorsunuz, yani Osmanlı'nın son döneminde, gerçi bu muahede yani anlaşma değildir yani. Proje olarak kalmıştır. Yani oraya giden diplomatlar veya diyelim heyet, kendi arasında komisyonlar anlaşmaya varmışlar. Ancak bunun kanuni hale gelip yani bir tam bir anlaşma olabilmesi için Osmanlı Meclisi tarafından kabul edilmesi lazım. Ki o zaman o kabul edilmemiş, reddedilmiştir. Bir proje olarak kalmıştır. Ama Lozan Meclis tarafından imzalanmış, yani anlaşma haline, muahede haline gelmiştir. Üstad burada ifade ediyor ki, işte diyor bugün Kur'an'a muhalif Müslümanlar içerisinde, Müslüman idareciler içerisinde Kur'an'a muhalif olan haletlerin ekserisi o suikastlerin ve Sevir Muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Burada Sevir diye geçiyor. Daha sonra bazı abilerden biz işitmişiz. Yani burada Lozan'da üstad, Lozan'ı kastetmiştir. Çünkü Sevir bir anlaşma muahede değil, projedir. Ama Lozan bir anlaşmadır. Lozan'da alınan kararlar icabı ülkenin Hristiyan bir nesil meydana getirmek üzere dizayn edilmesi ve devletin de bu noktada seferber edilmesi, Avrupalıların da bu meseleyi takip ve kontrol etme vazifesini üstüne almasıyla başlayan bir döneme girilmiş oluyor. Ki bunu da zaten biz fiilen görmüş olduk. İşte Üstad Hazretleri, eğer idarecilerin hataları ve yanlışları varsa onlar hakikaten din düşmanlıklarından ve dine husumetinden değil, o Lozan'a atılan imzalardan dolayı ve Sevir açısından o zaman sıkıştırılan Osmanlı'nın neticede akıbetinin, mukadderatın ellerinde bulunan siyasilerin mecbur kaldığı veya sıkıntılı dönemlerden geçtiği durumlar vuku bulmuştur. Millet de buna müstahak olmuştur. Kader bu sebepten dolayı da bedel ödetmiştir. O bedeller de bitmiştir. Önümüz inşallah açıktır. Gelecek inşallah Müslümanların, inananların olacaktır. Zaten meşrutiyette de Sultan Abdülhamit Han Avrupalıların baskısından kurtulamadığından dolayı kademe kademe saltanattan bazı tavizler vererek hürriyet hareketlerini başlatmış, İttihat ve Terakki'nin başa gelmesine, ülkeyi idare etmesine vesile olacak kanunları mecburen çıkartmıştır ki Üstad burada o zaman, yani 1908'e işaret ederek, Türkiye hamiyetperverleri meşrutiyeti ilanla ehli dalletin kendileri hakkında almış olduğu kararları bir derece yaptılar. Yani rahatlattılar. Çünkü aksalde daha büyük tehlikelen millet karşı karşıya gelecekti. Daha sonra Türkiye milliyetperverleri cumhuriyeti ilanla da tekrar üzerimizde planlanmak isteyen o dehşetli projeleri bir derece hafifletme adına alınan tedbiri rejim kararlarıdır. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allah rızası için